Bir veri merkezinin veya devasa bir hastanenin kalbinin sadece o yanıp sönen sunucular olduğunu sanıyorsan, yanılıyorsun aslında. Yani asıl kahraman, binanın bodrumunda duran ve her saniye patlamaya hazır o megawattlarca enerjiyi dizginleyen sessiz çelik dolaplar.
Kesinlikle öyle. O çelik kutular çöktüğünde senin o sihirli bulut anında yok oluyor. Bazen jeneratörler bile devreye giremeden tüm sistem karanlığa gömülür.
Evet evet çok doğru. Bugünkü derinlemesine kaynak incelememizde The Essential Guide to Switchgear and Electrical Panels dokümanını masaya yatırıyoruz. Amacımız hani tesislerin bu pek fark edilmeyen çelik omurgasını anlamak. Peki bu neden senin umurunda olmalı?
Çünkü modern dünyayı ayakta tutan şey bu sistemlerin ta kendisi.
Aynen öyle ve onarım maliyetleri falan gerçekten devasa boyutlarda. Zaten bu kritik altyapı pazarının 2027 yılına kadar 120 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Doğru, çok büyük bir pazar. Küresel elektrik altyapısı şu an ciddi anlamda yenileniyor. Ancak şey çok ilginçtir ki, sektörde bu cihazların ne olduğuna dair ciddi bir terminoloji karmaşası var.
Nasıl yani?
Şöyle ki, kataloglarda pano ve switchgear yani şalt cihazı kelimeleri çoğu zaman birbirinin yerine kullanılıyor. Bu aslında büyük bir hata.
Tamam. Hadi bunu biraz açalım. Ben kaynakları okurken kafamda şöyle bir ayrım yaptım. Elektrik panosu, hani evdeki interneti odalara dağıtan bir modem veya suyu su musluklara dağıtan standart bir boru sistemi gibiyken, switchgear bir deniz altındaki su geçirmez kapılar gibi.
Bak bu çok iyi bir benzetme oldu.
Değil mi? Yani bir yerde arıza çıkarsa tüm geminin batmasını engellemek için sadece o bölgeyi anında izole ediyor. Böyle düşünmek doğru bir yaklaşım mı sence?
Burada büyüleyici olan şey tam olarak o izolasyon yeteneğinin arkasındaki mühendislik ölçeği. Yani evet her elektrik panosu gücü alt devrelere iletir ama switchgear sadece dağıtmaz.
Bir nevi koruma da sağlıyor o zaman.
Kesinlikle. Yüksek arıza akımlarını durdurabilecek o mekanik dayanıklılığa ve çok karmaşık koruma rölelerine sahiptir. Alıcıların bu ikisini aynı şeymiş gibi kullanması yanlış test standartlarının seçilmesine yol açıyor.
Ve ilk arızada patlayan bütçelere tabii.
Aynen öyle.
Anlıyorum. O yüzden pano ve switchgear arasındaki o ince çizgi gerilim arttıkça daha da ölümcül bir hal alıyor. Kaynaklar bir tesiste sürekli yük 2 ila 3 megawattı aştığında standart alçak gerilimin yetersiz kaldığını söylüyor.
Evet, çünkü kablolar fiziksel olarak işlevsizleşmeye başlıyor.
Yani akım o kadar artıyor ki o enerjiyi taşımak için ağaç gövdesi kalınlığında kablolar mı kullanmak zorunda kalıyoruz?
Tam olarak bu. Alçak gerilimde o kadar yüksek bir gücü iletmek için gereken bakır kesiti pratik sınırları tamamen aşıyor. Sistemi fiziksel olarak bükemezsin, dar alanlara falan sokamazsın.
İmkansız gibi bir şey yani.
Kesinlikle. İşte bu noktada orta gerilim switchgear sistemleri devreye giriyor. Gerilimi yükseltip akımı düşürerek iletkenlerin boyutunu ve yaydıkları o muazzam ısıyı yönetilebilir hale getiriyoruz.
İletkenler demişken elektriği taşıyan baralar konusunda kaynaklarda çok ilginç bir detay var.
Bakır ve alüminyum tartışması mı?
Evet evet tam da o. Sektörde her zaman hani bakır baralar alüminyumdan daha iyidir gibi genel bir inanç var gibi hissettim okurken.
Çok yaygın bir yanılgıdır o aslında.
Değil mi? Yani eğer bakır daha fazla akım taşıyorsa ve alanımız darsa neden herkes risk almayıp sadece bakır kullanmıyor ki?
Çünkü mühendislikte tek bir her zaman en iyi kuralı yoktur. Sadece belirli koşullar altında yapılan optimizasyonlar vardır. Bakır harika bir iletken, evet. Ama aynı zamanda çok ağır ve pahalı.
Anladım. Peki alüminyum nerede devreye giriyor?
Alüminyum aynı akımı taşımak için daha fazla hacme ihtiyaç duysa da çok daha hafiftir. Zeminin taşıyabileceği ağırlık sınırı olan bir çatı katı tesisatında veya korozyon riskinin düşük olduğu devasa bir projede biçilmiş kaftandır.
Yani bütçe odaklı işlerde de alüminyum hayat kurtarıyor.
Aynen öyle. Alüminyum doğru tasarlandığında kusursuz çalışır. Bu tamamen o anki ortama göre verilen bir yaşam döngüsü ekonomisi kararı aslında.
Ya bu mekanik seçimler işin sadece temeli gibi geliyor bana. Benim asıl ilgimi çeken kısım güvenlik. Şu arc flash'ı denilen olay.
Aa evet, o gerçekten korkutucu bir senaryo.
Saniyeden kısa süren ölümcül patlamalar, değil mi?
Ben eskiden sadece kalın metal kapılarla o patlamayı içeride tutmaya çalışıyoruz sanıyordum ama kaynaklar patlamayı büyümeden durdurmaktan bahsediyor.
Doğru.
İyi de saniyenin binde biri gibi bir sürede fiziksel bir patlamayı mekanik bir şalterle durdurmak nasıl mümkün olabiliyor ki?
Çok kritik bir nokta bu. Arc flash'ı havanın iyonize olup iletken hale gelmesiyle oluşan güneşin yüzeyinden bile daha sıcak bir plazma patlamasıdır aslında.
Güneşin yüzeyinden mi? İnanılmaz.
Evet, çok ciddi bir ısıdan bahsediyoruz. Sadece akımın artmasını bekleyip mekanik bir şalterin açılmasına güvenirsen iş işten geçer.
Her şey kül olur yani.
Kesinlikle. İşte burada o akıllı röleler devreye giriyor. Sistem sadece akımı değil, arkın yaydığı o ilk yoğun ışığı algılayan özel sensörler kullanıyor.
Ha, yani ışık hızında tespit yapıyorlar.
Tam üstüne bastın, ışık hızında tespit yapıp milisaniyeler içinde ana şaltere fiziksel olarak gücü kes komutu gönderiyor.
Yani cihazlar aslında birbirleriyle anlık olarak konuşuyor ve tepki veriyor. Kaynaklarda geçen o IEC-61850 haberleşme protokolü de tam olarak bu işe yarıyor sanırım.
Evet, o protokol işin dil kısmı.
Eskiden tamamen sağır ve dilsiz olan bu metal dolaplara birbirleriyle milisaniyeler içinde konuşabilen ortak bir dijital dil öğretiyoruz bir nevi.
Eğer bunu büyük resme bağlarsak, Endüstri 4.0'ın tam kalbindeyiz diyebilirim. Bu ortak dil sayesinde veri bazlı durum izleme yapıyoruz artık.
Yani 6 ayda bir gidip kapağı açıp bakalım devri bitti.
Bitti tabii. Sensörler sürekli veri akıtıyor, bir bağlantı noktasının ısındığını veya izolasyonun zayıfladığını patlamadan aylar önce görebiliyoruz.
Bu müthiş bir şey. İşletmeler için çok büyük bir avantaj.
Daha da önemlisi onarım ekonomisi. Eğer tamir ve güncelleme maliyeti yeni bir sistemin %50 veya 60'ını aşmıyorsa, eski sağlam çelik gövdeyi söküp atmak yerine içini bu akıllı sensörlerle yenilemek en mantıklı adım oluyor.
Demek ki bir dahaki sefere binaların alt katlarındaki o gri, sessiz çelik dolapları gördüğünde içlerinde sadece kabloların değil binlerce satır verinin de aktığını hatırlayacaksın.
Onlar modern dünyayı ayakta tutan kusursuz koruma kalkanları. Şebekenin en kritik dijital sinir hücreleri adeta.
Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Sana bırakacağımız o son düşünceye gelelim o zaman.
Hadi bakalım.
Bu pasif çelik kutular artık gömülü sensörler ve ağ bağlantılarıyla veri açısından zengin birer dijital düğüm haline geldiğine göre fiziksel elektrik şebekemiz siber saldırılara karşı ne kadar savunmasız?
İşte bu uykuları kaçıran bir soru.
Değil mi? Gelecekte yaşayacağımız en büyük ve en yıkıcı elektrik kesintileri fiziksel bir kısa devreden mi kaynaklanacak yoksa binlerce kilometre ötedeki bir bilgisayar korsanından mı? Bunu bir düşünmek lazım.